Selam millet, yine biz. Bu arada bugünkü bölümde ses kalitemizde bir iyileşme olduğunu fark ederseniz seviniriz. Çünkü enteresan bir stüdyodayız bugün. Uzun zaman sonra Zuhat'la artık böyle yüz yüze görüşüp gözümüzün içine baka baka şiir okuyacakmış gibi bölüm çekiyoruz.
Kardeş, yüzüne hasret kalmışım
abi
be.
Abi evet ya. Gerçekten zoom yapıyormuş gibi hissettim kendimi.
Bu arada şaka maka birçok insan fark etmedi. Ama bayağı karantinanın başlangıcından hatta biraz daha ötesinden beri hiç yüz yüze bölüm çekmedik.
Evet.
Ve iğrenç bir şey arkadaşlar. Artık hani rahat rahat itiraf edebiliriz. Bundan sonra stüdyoda çekeceğiz madem. Hani biri şaka yapıyor, öbürü bir dakika sonra duyuyor.
Kesinlikle
ses
abi.
Ses gitmiyor. Zaten yani tek başına evde bir mikrofona konuşuyorsun aslında.
Ben bilgisayara konuşuyorum, daha da kötü.
Olacağını mikrofonu yok.
Mikrofonu yok. Ağzımı bilgisayara dayıyorum falan. Ama geçti.
Teşekkürler Podbi.
Teşekkürler Podbi. 2020'nin sonunda güzellik yapıp 2020 için şey yaptı. Güven verdi. Millet, öncelikle eğer hayatınızı seviyorsanız bugün bu bölümü dinlemeyin. Çünkü varoluşçuluk, varoluşsal krizler gibi şeyler üzerine konuşacağız. O yüzden hani benim keyfim yerinde diyorsan bölümü geç, düştüğün bir gün geliyor açarsın. Boş yere düşürmeyelim seni.
Aynen, haftaya daha tatlı bir bölüm yaparız büyük ihtimalle.
Aynen, daha şöyle pembe bir bölüm yaparız. Bak pembe dedim çünkü sizin duyar yiyeceğim.
Başlamadan arkadaşlar bir tane Patreon'cumuz gelmiş. Onu hemen okuyayım. Nihan Kaşoğlu. Teşekkürler, hoş geldin.
Nihan.
Bu arada arkadaşlar küçük de bir duyuru. Bu Patreon'cular hani hep sayıyoruz ama bunlar bizim bu işi düzenli olarak yapmamız için bize maddi ve manevi destek olan insanlar. Yani bizim misyonumuza bir yerde ortak olan insanlar. Ve sizin de aslında bunu böyle düzenli olarak dinlemenizi sağlayan insanlar. Siz de o güzel insanlardan olmak isterseniz açıklamalarda Patreon için linkimiz var. Bekleriz. Arada böyle özel bölümler falan da koyuyoruz. Güzel oluyor.
Evet.
Çok memnun gelenler.
İçeriz çok iyi. Evet, bekleriz.
O zaman.
Hadi bir yerinden girelim.
Şuradan girelim abi. Herkesin aşina olduğu kısmından girelim aslında. Hı hı. Aslında varoluşçuluk bir felsefe ama kimsenin gözü korkmasın. Çünkü biz bunu yıllardır yaşıyoruz ve konuşuyoruz aslında hep. Bize zaten o işimizi bıraktıran sebep, o ilk bölümde konuştuğumuz şeyler hep varoluşsal krizlerdi. Hı hı. İşte hayatım bu mu? Bir ömür boyunca bu işte mi çalışacağım? Ömrümün sonuna kadar işte aynı insanla mı geçireceğim? İşte işe gireceğim, evleneceğim, öleceğim, hayat bundan ibaret mi? Böyle sorular soruyorsanız aslında bir yerde siz de varoluşçusunuz. Ki hatta işte kendini seçmek bölümlerinde falan da Kierkegaard'a girmiştik. O da varoluşçuluğun babası aslında bir yerde. Ama ilk defa bunu böyle bir derleyip toplayıp bir felsefe adı altında konuşacağız. Hı hı. Güzel.
Evet. Ya bu arada ben de çok araştırmadan önce böyle varoluşsal krizi şey gibi hissediyordum. Hani işte Allah'a inanmayınca veya böyle bir tanrıya inanmayınca böyle onun yarattığı boşluk gibi düşünüyordum sadece. Belki alt metinlerinde yine bu tarz boşluklar var tabii ki olayın ama hı hı. Böyle tamamen böyle ölüm sonrasıyla ilgili bir şey gibi düşünüyordum hep. Ama olmadığını bölümlere hazırlanırken de.
Yok. Ya aslında şöyle, varoluşçuların çoğu ateist ama böyle bir zorunluluk yok yani. Hani Tanrı'ya inanıp da.
Kulübe girmek için.
Aynen öyle. Tanrı'ya inanıp da varoluşçu olabilirsin. Mesela Kierkegaard öyle yani. Hem Hristiyan hem de varoluşçuluğun babası yani. Hakikaten babası. Evet, Kierkegaard evet. Baba.
Düşünen insan ateist olur diye bir şey yok millet. Düşünüp kalanlar da var.
O zaman abi şu varoluşçuluğun bir tanımını yapmaya çalışalım. Yapabildiğimiz kadar. O da şuradan geliyor aslında. İşte önceden Plato ile Sokrates'in şöyle bir tezi var. Onlar diyor ki insanın özü varoluşundan önce gelir. Yani ne demek bu? Yani önce bir özümüz vardır. Yani o özü gerçekleştirmek için dünyaya geliriz. Yani dünyaya gelişimizin bir amacı vardır. Bu akıma da essentialism diyorlar aslında. Fakat sonra işte bu varoluşçuluk bunun tam tersini savunuyor. Yani diyorlar ki varoluş özden öncedir. Yani aslında belirli bir amaç için dünyaya gelmedik. Ve bizi insan yapan şey de bu diyor. Yani mesela etrafımıza baktığımızda işte şey örneğini veriyor. Çakı örneğini veriyor Sartre. Bir çakının önce özü vardır. Yani bir amacı vardır. Sonra o öze yönelik yaratılır ve dünyaya gelir. Sonradan varoluş gelir. Ama insan için böyle bir şey yok. İnsan önce dünyaya gelir. Sonra dünyadayken varoluşun amacını keşfeder. Diye bir inanç aslında. Yani hayatın anlamını kendimiz belirleriz gibi bir şey ki bizim de aslında biraz savunduğumuz bir şey yani bu zamana kadar.
Evet. Birazdan iyice dibine şeyine gireriz tabii. İçerine gireriz de. Şey, bir tane kız var ya, Dilozof diye. Onun bir tane şeyini izledim bugün. Böyle bölümü hazırlanırken. O da şey diyor.
Annem izliyor sürekli.
O da şey diyor bu. dediğin gibi hani dünyaya gelip ondan sonra böyle özünü bulup kendi yaratma kısmına ya biletin talep etmediğimiz bir oyunu izlemek zorundayız gibi diyor. O çok hoşuma gitti. Yani gelmeye bir seçmedik. Hiçbir şekilde binlerce sperm arasından yanımızdakinin böyle altını kazıp dedikodu yapıp ilk sperm olmadık. Ve ama bu oyunu oynamak veya bu oyunu izlemek zorundayız. Ve buradayız yani artık birkaç ihtimal var. Ya herkes gibi olup ya farklı bir şey olmaya çalışacağız.
Aslında mesela şey örneği benim kafamda oturttu. Dinleyenlerin de oturtur diye düşünüyorum. Mesela işte bu varoluşçuluğun ya adını koyan adam Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre'nin kız arkadaşı da uzun süreli open relationship kız arkadaşı da Simone de Beauvoir. Oha ne güzel Fransızca aksanlı söyledin.
Oğlum çok güzel. Hiç beklemiyordum bu arada ya.
Ben de kendimden beklemiyordum. Büyük ihtimal ikincisi gelmez. O yüzden bir daha tekrarlamayacağım. O da abi feminizmin kurucusu Simone de Beauvoir. Ve aslında feminizmin çıkış noktası da varoluşçuluk. Yani diyor ki önceden bir kadın dünyaya gelmeden ona atfedilen belli beklentiler var, olurdu. Ve kadınların görevi o beklentileri yaşamaktı dünyaya geldikten sonra. Fakat bunlar bizi ırgalamaz diyor aslında bir yerde.
Yani kadın biz... soyadını söyleyip fakat diyemedin. Fakat dedi.
Ya abi. Benim Fransızca mı kardeşim? Türkçe o kadar iyi. Siz nasıl diyor? Yani aslında feminizmin çıkışı da buradan geliyor. Hani biz önceden belirlenmiş kalıplara göre yaşamak zorunda değiliz. Kadın olduğumuz için bir kadınlık performansı sergilemek zorunda değiliz. İstediğimiz gibi yaşayabiliriz. Yani ben bir erkek gibi de yaşayabilirim. Kimse bana karışamaz.
Yani feminizmin çıkışı yine erkek odaklı diyorsun.
Yani.
Yani bizim sanatçı olmasa...
Yok kardeş kadınlar biliyorsun. Yok,
buradan hala buradan duyar yemeyeceğiz
yapma,
yani.
Yapma yapma çok ters zamanlar şu an değil.
Evet abi sürekli kafam diğer tarafta çalıştığı için popüler olanın karşısında dur.
Yani o şekilde aslında bakarsan. Hani o böyle ilk baştaki işte tanım varoluş mu önce gelir o mu önce gelir deyince çok kafada net oturmuyor. Ama yavaş yavaş aslında örnekleriyle beraber düşünmeye başlayınca daha net oturuyor. Yani şey gibi bir yerde hep bizim sorgulamak aslında bir yerde. Hani bir şeyleri yapıyoruz mesela. Hani bazı insan yapımı kültürel kodları yaşıyoruz sürekli. Ya da toplum beklentilerine göre yaşıyoruz. Ama aslında bunların hiçbir anlamı yok. Varoluşçuluk buradan geliyor. Yani bunların hiçbiriyle yükümlü değiliz. Aslında özgürüz. İstediğimiz gibi yaşayabiliriz. İstersek çıplak da gezebiliriz. Gerçekten bununla da özgürüz ama yapmazsak daha iyi tabii böyle şeyler.
Yani. Özellikle Mecidiyeköy'de falan.
Yani mekana göre değişir. Nerede gezdiğine göre değişir.
Berlin'de gezebilirsin mesela Berlin'de.
Yani Fransa'nın güneyinde gezebilirsin büyük ihtimalle de.
Evet.
Bu bölgelerde gezmeyin. Öyle yani abi. Ve işte aslında ilk irdelediği konu da varoluşçunun hayatın anlamı sorusu. Yani hayatın anlamı nedir? Ve buna verilen cevap da aslında... Yani özünde hayatın anlamı kişisel dire getiriyorlar. Ama şöyle bir anlayış var. Yani birçok insanın aslında Tanrı'ya inansın ya da inanmasın... hayata bir anlam biçmeye çalıştığı için zorlandıklarını dile getiriyorlar. Yani mesela herkesin etrafında şu insan vardır ya işte abi... niye bu benim başıma geldi? Abi zaten böyle bir olay tabii ki benim başıma gelirdi. Abi işte evren yine bana oyunlar oynuyor gibi... Orada mesela Camus şöyle güzel bir şey demiş. Diyor ki yani bu içinizde yaşadığınız gerilimin sebebi aslında sizin hayattan bir anlam beklemeniz ama hayatın herhangi bir cevabı olmaması size karşı. Yani sen bir kozmik bir gücün hayatta olan biten her şeye bir anlam verdiğini sanıyorsun ya da düşünüyorsun ya da öyle bir beklentin var. İşte iyilik edersem iyilik bulurum gibi bir şey bekliyorsun. Ama kozmik evrenin sana bir cevabı yok yani o kozmik evren mal gibi duruyor.
Evet abi. Ve şey böyle evet dediğin gibi okurken de bunu hissettim. İnsanlar da böyle ara ara hissedip zaten sonra bunu düşünmemeyi tercih ediyorlar ya böyle dipsiz bir kuyu olduğu için.
Evet.
Yani böyle daha büyük bir şeyin parçası olduğunu hissetmek istiyorsun ya. Yani işte bu takım tutmak için de aynı içgüdü. İşte Nazi fanlığı için de aynı içgüdü. Böyle kendi başına yola yürürken de dediğin gibi aynı içgüdü. Yani daha büyük bir şey var. Benden daha üst bir şey. Tanrı'yı kaybedenler için konuşuyorum. Onu zaten kaybetmeyenler gidecekleri yer belli. ...dir büyük ihtimalle.
İnşallah.
İnşallah. Ama dediğin gibi abi yani... ...bu kesinlikle büyük bir ihtiyaç. Ve bunun olmadığını kabullenmek de dinle beraber. Veya işte böyle... ...anlamadığım ama daha büyük bir şey var gibi. Hayır abi öyle bir şey yok. Yani nasıl bir atıyorum... ...kaplan yaşayıp ölüp toprağa karışıyorsa... ...çok büyük ihtimalle sen de yaşayıp toprağa karışacaksın. Ve sonrası hakkında çok da bir beklentin olmasın. Kısmını yüzleşmek çok zor.
Ya aslında işte bu yüzleşmemenin sebebi de şimdi geleceğimiz nokta yani sorumluluk almamak. Yani şöyle düşünüyorsun işte ben bir şeyler yaparım ve benden büyük bir güç onun karşılığını verir. Ya da onun karşılığı bana bir şey yapar beklentisi aslında senin tamamen davranışlarının sorumluluğunu almaman bir yerde. Ki işte varoluşçuların aslında en çok sorguladığı şey bu. Yani hayatta diyor özgürüz ama çok fazla özgürüz. Yani baş döndürücü de derecede özgürüz ve yaptığımız her şeyin sorumlusu biziz nihayetinde. Ve aslında hepimizin bir seçim şansı var. Fakat işte burada yani bu otoriter bir lider olsun, bir dine inanmak olsun ya da işte kozmik bir evrene inanmak olsun. Burada aslında biraz böyle kendinden atıyorsun sorumluluğu. Diyorsun ki abi işte bak ben bunları yaptım ama kader diyorsun yani olmadı diyorsun mesela. Bu senin böyle kendi içini yani en azından varoluşçulara göre kendi içini rahatlattığın bir mekanizma.
Ya şey gibi dediğin bunu da Jung söylemiş galiba yanına yazmamışım kimin yazdığını. Özgürlük bu kadar çok özgürlük. Yani yarın gidip kendinizi de öldürebilirsiniz. O da bir özgürlük. Her şeyde bitiyor. Ricky Gervais'ın vardı ya hani şeyde Afterlife'deydi galiba. İntihar edebilmek bir insanın süper gücü diyor.
Çünkü... Yok şeydeydi.
Humanity'de miydi?
Humanity'deydi.
Evet abi çok şey yani böyle süper güç yani her şey ters mi geldi? Ölüyorum. Ne yapabilirsin yani? Hani borcunu mu alacaksın? Toplumda en alt seviyeye mi koyacaksın? Bitti yani. Ve abi bu kadar çok özgürlük gerçekten taşıması çok gerçekten çok ağır bir yük. Eğer bu konu hakkında çok fazla düşünüyorsan yani her şeyi kontrol edip özgür bir tercih yapmaya çalışıyorsan gerçekten zor. Bence hani bu dinlerin çıkış noktası da çok benzer içgüdülerdendir. Yani bir şeye inandığın zaman işte bu kendini bir partiye adamak da olabilir. Yani dünyanın çoğu yaptığı gibi bir din sistemi de olabilir. Zaten birçok şeyin kararı verilmiş oluyor senin için. Ve artık çok rahatsın çünkü bittikten sonrası hakkında da bir güvencen var elinde. Para verip denetten arsa falan da alabiliyorsun dünyanın en salak şeklinde. Ama birçok yükü atıyorsun işte önemli olan bence ve zor olan bunlara hayır abi deyip böyle farklı sorular falan sormaya başlayabilmek.
Bu arada Oğulcan stüdyoya alışamadı.
Evet abi elim sürekli bir şeylere çarpıyor.
Götüyle dağları devirme terimini şu an.
Evet ya.
Ete kemiğe bürünmüş hali. Bunu şey bölümde konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Kendini seçmekte konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Senin dediğinin tam örneğini Kierkegaard anlatıyor. Ya işte bu durum karşısında yani o şeyden bahsediyor işte o baş döndürücü özgürlükten işte anksiyete özgürlüğün baş döndürmesi diyor ya. Ve hatta bir şey örneği var o çok hoşuma gidiyor. Böyle çok yüksek bir yerin yakınında durunca o başının dönmesini aslında oradan istediğin an atlayabileceğini bilmenin o özgürlüğe sahip olmanın verdiği o garip his veriyor diyoruz insana. O da işte bu böyle yük olan insana özgürlüğe karşı iki tip savunma mekanizmasından bahsediyor. Biri işte sonlulukta kaybolmak işte lost in finite. Yani daha böyle toplumsal kalıplara işte ailenin sana dayattığı ya da dinin sana dayattığı. Ya da işte etrafındakiler ne yapıyorsa aynısını yaptığın. Ama yine günün sonunda kendin olmaktan feragat ettiğin strateji. Diğeri de sonsuzlukta kaybolmak. Bu da bence şu an en yaygın şeylerden biri. Yani hem sosyal medyayla hem internette artık böyle o kadar çok yapabileceğin şey varmış gibi geliyor ve hepsi çok güzel alternatifler gibi geliyor ya dışarıdan evet. insana. Ama abi birini de seçmen lazım bir noktada. Ama işte birçok insan diyor Kierkegaard ta o zamandan diyor düşün yani. Hiçbir şey seçmemeyi tercih ediyor. Yani onu mu yapsam bunu mu yapsam derken ki burada da aslında altında şöyle bir beklenti var. Yani günün sonunda bir şey yapıp sonra pişman olursan o senin sorumluluğun olacak ya. O yüzden böyle hep işte %100 emin olacağın bir şey bekliyorsun. Ama öyle bir şey de yok aslında. O da diyor ki işte burada bir leap of faith'e ihtiyacın var. Yani bir inanç süreci yapman lazım. Yani belli bir eminliğe geldikten sonra artık bu yol doğrudur diyorsan artık %100 emin olmadan o inanç sıçrayışıyla o yola girip arkana bakmaman gerekiyor. O yolu en doğru haline dönüştürmen gerekiyor artık. Kendini %100 vermen gerekiyor diyor. Bu varoluşsal krize cevap olarak. Ben de bir yazı okudum işte bunların üzerine ona bağlayacaktım. İşte tam bu anlattığım sebeplerden abi o işte sonsuzlukta kaybolma durumunu bu internet ve sosyal medyayla çok tetiklenmesinden dolayı bu işte bizim hep anlattığımız son dönemlerde işte modern çağda inanılmaz bir şekilde depresyon, anksiyete arttı diyoruz ya. Tam olarak işte bu sebebe bağlıyorlar. Yani çok fazla seçeneğimiz var ama bu seçenek karşısında insan sorumluluk almakta zorlanıyor. Ve ya hiçbir şey seçemiyor ya da o seçse bile seçiminden mutlu olamıyor bir türlü. Sanki hep bir şeyi kaçırmış gibi o FOMO hissini hissediyor.
İlber Ortaylı da şey demiş bu konu hakkında.
Şey mi, bir ömür nasıl yaşanır?
Aynen, bir ömür nasıl yaşanır? Sorumluluk almayan hak iddia edemez diye bir söz söylemiş İlber Ortaylı. O da bu bahsettiğin şeyi bununla açıklıyordu. Çok hoşuma gitti o kısımda. Yani her şey için bu şekilde bu arada. Yani kendi hayatın hakkında bir sorumluluk almıyorsan, sallıyorum işte bizim klasik case'imiz olduğu için, mutsuz olduğum bir işte istifa etmiyorsam, gidip 40 yaşında 45 yaşında artık daha böyle sabitleşmişken birçok şey tarafından hak iddia edemezsin. Ya gelip böyle hayattan bir alacağım var benim diyemezsin artık. Çünkü sen bir sorumluluk alıp bir adım atmadın. Bir şeylerin belki bahsettiğin gibi %100 emin olmasını bekledin. Veya kozmik olarak sana böyle bir şeyin çok büyük yardım edeceğini ve duşta şarkı söylerken havalandırma sesinden üst kattaki prodüktörün seni keşfetmesini falan bekledin belki. Şarkıcı olmak için. Olmayacak tabii ki. Filmlerde bile bu kadar saçma şeyler olmuyor. Evet abi, bu şey çok hoşuma gitti yani. Evet ya, birçok şeyde yerine oturdu yani. Ya bu bir ilişkide de olabilir. Hayatını güzel bir yere götürmek de olabilir. Her şey olabilir.
Mesela varoluşçuların işte kötü inanç, bad faith dedikleri bir şey var. Albert Camus'da felsefi intihar diyor buna yakın bir şeye. O da şu aslında, yani senin bu korkuyla seçim yapmamayı seçip, yani ya sonlulukta ya da sonsuzlukta kaybolmayı seçip sonra bunu kendi kendine bir hikayeyle anlatman aslında. Yani diyorsun ki abi işte bu ülkede bu kadar olurdu. İşte aynen, ailem şöyle olsa böyle olurdu. Param olsa öyle olurdu. İşte çocuğum olmasa böyle olurdu. Ve işte Sartre falan şunu diyor. Yani bunların hiçbir geçerliği yok. Sen aslında her zaman bir seçeneğin var. Güzel bir işte çalışıyorsan, başka bir şey yapmak istiyorsan, sen garsonluk yapıp bütün reputasyonu çöpe atmak kaydıyla, yani bir fedakarlık ödemek kaydıyla onu yapabilirsin. Yani bu özgürlüğe her zaman sahipsin. Hatta işte burada biraz şey falan aklıma geldi benim. Viktor Frank'in İnsanın Anlam Arayışı diye ünlü bir kitabı var ya. Onu okumuştum zamanında, biraz açıp baktım. Ya o da böyle tam aynı şeyleri anlatıyor. Yani insanın o böyle toplama kampındayken bile aslında mutlu olmak için ya da bir şeyler, tutunacak bir şeyler bulmak için hep bir seçeneğinin olduğunu. Yani her koşulda bir seçeneğinin olduğunu. Yani belki çok böyle köle falan değilsen, ki onun bile vardır illaki. Ve aslında kendini bu şekilde kandırmaman gerektiğini, yani bu dürüstlüğe sahip olman gerektiğini. Çünkü bunu yaptıkça aslında içten içe belki evet, hani mantık olarak diyorsun ki etrafına, abi işte ben de şunu olacaktım da ya o iş olmazdı diyorsun. Ama içten içe hep böyle bir boşluk duygusu kalıyor. Yani işte despair diye bir kelime var. Ümidini yitirmek gibi bir şey denk geliyor aslında. Yani yaşamaya devam ediyorsun ama böyle bir artık böyle hayat şeyi kalmıyor ya insanın içinde. Böyle bir evet, çok böyle ümitsiz, umutsuz bir yere gidiyorsun.
Evet abi, o bakış gözümün önüne geldi ya. Böyle bayat balık gibi bir bakış var, gelmiştir gözünün önüne.
Evet, evet.
Genelde hep böyle bağımsız filmlerde falan hep o bakış olur ya böyle.
Bir sigara yakar böyle,
evet,
camdan
evet,
dışarı.
Şey gibi. Geçen ben de şey izledim.
Nuri Bilge Ceylan filmde.
Evet abi, Bir Zamanlar Anadolu'yu izledim ben de geçen. Ve tek seferde, nasıl becerdim bilmiyorum.
Helal.
Bu bahsettiğin şeyler dolu film bu arada ya.
Evet, Nuri Bilge falan çok işliyor bunları
evet
ya.
Evet. Tamamen bırakmıştık. Hiçbir şekilde sorumluluk almayız.
Bırakmıştık
almayı.
Aslında doğru kelime. Yani hayattan böyle umudunu kesmek gibi bir şey.
Evet evet. Ya yani ölmeyi beklemek gibi. Çünkü hep o diyaloglarda falan da çok vardı Bir Zamanlar Anadolu'da da. Şey işte, abi senin yerine olsam giderim diyor mesela. Abi sen niye gitmiyorsun diyor. Ya ben nasıl gideyim oğlum falan yapıyor.
Dükkan yani, var, dükkan olmasa.
Evet. Dükkan olmasa gelirim.
Evet, i̇şte abi. Herkesin bir dükkanı var aslında yani. Bu fiziksel bir dükkan olmak zorunda değil.
Evet.
Herkesin bahane ettiği bir dükkan var ama aslında... Yani dükkan bir bahane değil yani.
Dükkan tesisinde bahane değil. Ama mesela şey de garip. Mesela bu tarz insanlardan bahsediyorum. Yani böyle atıyorum kendisi bir şeyin farkında ama kendi çocuklarını bu tavsiyeye göre yetiştirmiyor ya. Yani atıyorum ben yine Nuri Bilge filmlerindeki bir karakter gibiyim. Sana diyorum ki oğlum git buralardan ya, hayatım var burada diyorum. Sen abi evet falan diyorsun. Sonra kendi çocuğuma diyorum ki buradan gitme. Anladın mı? Mesela ben bizim dükkanın başına geçersin. İşte seni burada işe sokarız, belediyede tanıdık var falan.
Ya da başkasını gaza getiriyorsun ama kendin yapmıyorsun mesela.
Evet, bu da seninle aslında bir, şu ilk bölümlerde konuştuğumuz şeye geliyor. Yani sen bana tavsiye veriyorsun. Sen başarısız olursan o tavsiye karşılığında ben başarılı olmuş oluyorum ya. Ben durduğum yerde abi diyorum mal mıyım ya, memurum zaten. Niye maaşımı riske atacağım? Bak gitti şimdi rezil oldu diyorsun.
Tam olarak o ya.
Evet abi, başarılı olunca da kıskanıyorsun böyle. Onun dayısı zaten bilmem neydi diyorsun falan.
Aynen, bir de diğer bir yönü, yani kendine şey yapıyorsun. İşte, abi ben olmazdım, şu olurdum, bu olurdum falan, hani kendi bahanelerini yükseltiyorsun. Bir yandan da başarılı olan insanların da o böyle sanki çok fazla kaynağı varmış, senden çok daha yetenekliymiş gibi onları da şey yapıyorsun. Abi ama onu zaten işte dayısı bilmem kim, hani o olmayacak da ben mi olacağım diye. Geçen şöyle bir aydınlanma yaşadım. Böyle bir şey düşünüyordum. Bir şey kurmaya çalışıyordum. Abi işte o öyle yapmış, şöyle olmuş falan filan gibi. Hı-hı. Yine klasik böyle bir şey kafa yormuştum, böyle koltuğa uzanmışım salonda.
Çıplağım.
Çıplağım.
Merhabalar.
Terliyim.
Bundan sonrasını dinlemek isteyenler için küçük bu uyarı, erotik saate geçiyoruz.
Bundan sonrasını 09'du.
Aynen. Patreoncular
0900
özel.
0900 bu yani hattımızda. Sonra dedim ki abi, bir anda şey oldu. Abi dedim hani anlam çıkarmaya çalışıyorum. Ama bir anlamı olmak zorunda değil. Hı-hı. Yani mesela bir insanın işte yaptıklarına bakıyorsun böyle. Yani biz hep şeyiz ya, böyle storytelling animal diyorlar ya. Hı-hı. Hikaye yazan hayvanlarız. Yani bizi aslında diğer hayvanlardan ayıran en büyük özellik bizim hikaye anlatabilme yeteneğimiz. Bir şeyi, hı-hı, hikayeleştirme yeteneğimiz. Bir şey oluyor bitiyor mesela. Diyorsun ki abi adamın işte başarı hikayesi, bak onu yapmış oradan onu gitmiş diye. Ama aslında o adam onu yaşarken o kadar böyle rastgele gelişmiş ki olaylar. Hı-hı. Mesela bizim de öyle, hani şimdi podcast'e başlamamız bilmem neyimiz işte belki birkaç yıl sonra böyle çok anlamlı bir hikaye gibi gelecek. Ama şu an o kadar rastgele ki her şey. Yani biz ikimiz biliyoruz yani günün sonunda, evet, onu.
Ama işte yine o verdiğimiz klasik şey tavsiyesine çıkıyor ama ya. Yani hep böyle bir adım atmaktan bahsediyoruz ya. Hı hı. İşte hani bir şey yap ki bir şey olsun. Yani işte mesela yaptık, bırakmadık. Şimdi işte can dostlarla tanıştık. Podbee'ye geçtik. Hı hı. İşte bilmiyorum, belki şu anda benim işte karnavalda istediğim tarzda bir iş yapıyor olmam, belki de podcast yapmamın çok büyük bir etkisi vardır. Çocuk bu sektörden gibi.
Evet.
Yani neyin neye etki ettiğini bilmiyorsun. Ama dediğin gibi yani yıllar sonra dönüp baktığında belki çok daha net görebiliriz. Hı hı. Ama yani en genel tavsiyemiz yine yani sabit durmamak diyebiliriz yani. Bunu bu varoluşçuluk şeyi için de söyleyebilirim yani aynı şeyi.
Evet, aslında bağlamak istediğim oydu. Yani senin o sözün güzel mesela, hani işte bir şey hareket etmeden hiçbir şey olmaz diye bir sözün var ya senin. Hı hı. Senin değil gerçi de o Einstein'ın sözü.
benim.
Çaktırma.
benim.
İşte şey aslında mesela dışarıdan bakınca hani sanki insanlar kafasında çok net bir şeyle hareket etmiş de bir şey başarmış ve senin o kafandaki netliğe erişmeden hareket etmemen gerekmiş gibi geliyor. Hı-hı. Ama aslında öyle bir şey yok yani, işte biz kendimizden biliyoruz. Yani kafamızda çok az şeyle harekete geçtik çünkü buna inandık yani. Harekete geçince bir şeyler olacağına inandık. Sonra hakikaten bir şeyler oldu ve şimdi dışarıdan bakınca aslında o böyle anlamlı bir hikaye gibi geliyor. Çünkü biz yani insan olarak, storytelling animal olarak her şeyi anlamlandırmak istiyoruz. Ama her şeyin bir anlamı yok aslında. Varoluşçuluğa dönersek de
evet abi,
o kadar bir anlam yok yani.
Birileri şeyden bize bir 10 soruluk bir anket şey yapmışlar, gördün mü? Röportaj sorusu.
Ha, gördüm onu.
Ben sürekli öyle şeyleri cevaplıyorum böyle. Kısa kısa olanları insana atmıyorum bile. Hep dediğin tarzda şeyler var hani. Peki ilk dediği, ilk şu anda nasıl oldu falan. Abi öyle bir şey değildi yani. Hani, hani mesela evde oturuyorduk, konuşuyorduk. Dedik en azından bunları kaydedip konuşalım. Tık tık tık derken işte bir baktık 55 bölüm, kaç bölüm yapmışız.
Aynen öyle. Yani diyeceğimiz o ki, her şeyin böyle taşların yerine oturmasını beklemeyin yani bir şeyler için harekete, evet, geçmek istiyorsanız.
Çünkü büyük ihtimalle oturmayacak yani.
Evet, oturduğunuz yerde taşlar yerine oturmuyor yani, harekete geçince oturuyor.
Evet.
Okey abi, o zaman yani bu aslında yolunu bulmakla ilgili varoluşçuların şöyle bir tavsiyesi var. Hı hı. İşte diyor ki mesela Sartre'nin bir dersinde ünlü bir örnek var. Bir öğrencisi diyor ki işte tam İkinci Dünya Savaşı'nda işte Paris'in Almanlar, Naziler tarafından işgal edildiği zaman. Ya diyor işte benim şu an annem hasta, bir köyde yaşıyorum. Anneme bakıyorum, anneme bakan tek kişi benim. Ama ülkem işgal altında ve ben de gidip orada direnmek istiyorum. Hı hı. Ama gidip direnirsem büyük bir direnişin, yani milyonların hayatını etkileyecek bir direnişin küçük parçası olacağım. Kalırsam da annemin, yani tek bir kişinin hayatında çok büyük bir etken olacağım. Ne yapmalıyım diyor. Ve tabii bu bir filozof olduğu için en böyle gıcık edici cevaplardan birini veriyor. Bunu diyor, cevabını sadece sen bilebilirsin diyor. Yani, hı, senin düşündüğün şeyler, işte annene karşı sorumluluğun ya da işte ülkene karşı sorumluluğun aslında, yani kültürel kodlar diyor. Bunlar senin varoluşunla alakalı şeyler değil. Sen günün sonunda şu an sen ne hissediyorsan, yani hayatının bu noktası sıfır noktasıymış gibi, hı hı, buradan sonrası nereye gitmek istiyorsan senin için doğru tercih o diyor. Ama burada altta hep şöyle bir vurgu var. Gideceğin yolu belirlerken aslında sana yardımcı olabilecek elbette bazı kaynaklar var, kitaplar var, işte mentorlar, akıl hocaları var. Hı hı. Ama tam anlamıyla cevabını bulacak kişi yine sensin. Çünkü günün sonunda işte bu varoluşçuluğun nihai amacı kendini gerçekleştirmek. Herkesin o işte kendisi farklı bir şey olduğu için, yani gideceği hedef de farklı olduğu için aslında varoluşçuluk da bunu söylüyor. Yani sen kendini gerçekleştirmen gerekiyor. Ve bunu günün sonunda bilecek kişi sensin. Yine destek olan insanlar olur, rehber olacak kaynaklar olur, işte akıl hocalar olur. Ama günün sonunda bunu nasıl bulacağına ilgili tek başınasın. Ve senin bulman gerekiyor.
Evet. Ve bir de değerlendiren insan da sensin. Yani böyle şeyleri falan izlerken işte yurt dışında böyle işte tek başına gezen adamların falan videoları oluyor ya. Aslında diyorum dağda bir adama rastlıyor. Adam işte bilmem nerede yaşamış, hani okumuş etmiş falan bir tip. Şu an orada bir tane kulübede yaşıyor. Ve adam olmuş mesela, yani kendini gerçekleştirmenin değer yargısını böyle belirleyecek insan da yine kendinsin. O dağda oturup kitaplarınla veya hiçbir şey yapmadan ben okeyim diyorsan okey abi. Ya buna gelip bir baltaya da sap olamadın. 50 yaşına geldin bir iki evinde yok mu falan. Ya bu yine mesela bir yana toplumsal yargılara
toplum
geçmiş baskısı, oluyorsun.
Aynen öyle.
Yani evde oturup ne bileyim banyoda küvette bütün gün ağlayıp ben oldum demezsin ama yine tamamen senin beyninde bitiyor.
Evet, işte dışarıdan böyle çok güzel bir hayatın olup içten içe sefil olmanın da özeti bu aslında.
Aynen öyle.
Yani başkalarının beklentilerini yerine getiriyorsun. Ama kendine karşı olan sorumluluğunu yerine getirmediğin için günün sonunda tek başına kaldığında mutsuz bir insan oluyorsun. Bunu şuraya bağlayalım. Varoluşçu psikoterapi diye bir psikoloji okulu var. Bunu da böyle işte Irvin Yalom, bu Nietzsche Ağladığında kitabın yazarı aslında. Hem öncülerinden biri hem de bir kitabı var aslında. O böyle bunların kutsal kitabı gibi. Orada da abi aslında bahsi geçen şeylerden biri yalnızlık. Yani daha genel anlamda şey diyor işte. Aslında birçok günümüzdeki hastalığın kaynağı, yani psikolojik, mental hastalığın kaynağı, hayatın bu beraberin işte varoluşun daha doğrusu beraberinde getirdiği bazı karakteristik özelliklerle nasıl başa çıkacağını bilememek. İşte bunlar nedir? Bir, ölüm. İki, işte özgürlük konuştuğumuz. Anlamsızlık, hayatın herhangi bir anlamı olmaması. Ve yalnızlık aslında. Yalnızlık da işte burada senin az evvel verdiğin örnek üzerinden şeyi diyor. Yani birey oldukça toplumdan soyutlanman gerekiyor ya. Yani bir arkadaş grubuna böyle daha entegre olmak istiyorsan onlarla uyumlanman gerekiyor. Hani kendi içinden geldiği gibi değil de, yani kendi olduğun gibi değil, daha böyle onların sevdiği şeyleri yapman gerekiyor.
Ve ya bir da narsist veya sosyopat olabilirsin. O da çok arkadaşın olmaz, diktatör olursun olmaz.
O da çok tavsiye edeceğimiz bir şey değil. Ya orada öyle bir ayrım var aslında. Yani bireyleştikçe hep işte şey diyoruz ya, çok zeki insanlar yalnız oluyor, yalnızlığa mahkum oluyor diyoruz ya. Aslında bir yerde de buradaki argüman şu, aslında bireyleştikleri için başarılı oluyorlar. Yani kendisini gerçekleştiriyor, kendisini gerçekleştirdiği için başarılı oluyor. Ama onun bir bedeli olarak da yalnız kalıyor belli bir ölçüde.
Evet, çünkü evet, yani hayattan almak istediği şeyleri ona böyle direkt verebilecek bir insan yoktur yani. Ya varsa da böyle herhalde 150 milyarda bir ihtimalle o insanla karşılaşabilir. Her şeyi merak ettiği, her şeyi böyle muhabbette oturup karşısına anlatacak birini. O yüzden evet. Ve bu arada böyle bizim de geçen seneki varoluşsal krizlerimizden sonra, bilmiyorum, kesinlikle bu bireyleşme yoluna falan ben kendimi çok gittiğine inanıyorum. Yani hep bunu konuşuyoruz ya böyle, artık mesela gereksiz sosyalleşme gibi şeyleri kestim gibi. Böyle kendine zaman geçirip daha böyle faydalı şeyler yapmak artık böyle daha anlamlı, daha güzel gelmeye başladı. İşte Jung şey diyor ya, bu biraz kendi kendime çevireceğim ama, işte hayatının anlamını bulan insana ne güzeldir yaşamak falan gibi bir sözü var. Daha da karizmatik bir şey de alt metni bu yani.
Çevirince olmuyor ya.
Yani çevirince olmuyor ama şey yani, yani bir anlamı bulduysan veya ona inandıysan, o hayat anlamın bu olduğuna, işte hayat o zamandan itibaren yaşamaya başlar diyor. Çünkü verdiğin emek, harcadığın bütün bu enerji, zaman, saat, her şey bir şeyin çevresine toplandığı için her şey olabilir ya. Gidip saçma sapan bir tarikata da üye olabilirsin ama artık evet bu diyorsan tamam, bundan sonrası bitti artık. Sen bence de kendini gerçekleştirmiş oluyorsun. İstersen bu uğurda öl, istersen adın yıllarca sapık olarak kalsın ortak harikatlarda. Okey abi, ben kendimi adadım, yaptığım şey benim için çok değerliydi ve öldüm. Bitti ya.
Ben de geçen şeyi fark ettim. Böyle 2 yıl önce falan işi bırakmadan önce işte zaten çalışıyorum yoğun bir tempoda. Başka bir şey yapmak istiyorum. Geri kalan vaktimde onu ayırmam lazım. Abi evde tek başıma oturamıyorum. Sürekli birini arayalım. işte bana gel, dışarı çıkalım, bir yere gidelim, bir şey yapalım. Yani o sosyalleşme hastalığına yakalanmış durumdayım. Sonra şeyi fark etmişti. Aradan böyle 2 yıl kadar vakit geçti. Şimdi de tam tersi abi. Bu sefer de o yalnızlıktan vazgeçemiyorum. Yani biriyle buluşacağım, kendimi zorluyorum. Abi hadi artık yani. Bak hadi. Arkadaşın ne zamandır görmüyorsun.
Hadi Zuhat, oyun arkadaşın. Bak,
seviyorsun hadi. Hani kaç senelik arkadaşın. Bir tarafım böyle yok abi işte evde iyiyim, takılırım işte bir şeyler yazarım, çalışırım falan. Yok abi şimdi ite kaka sosyalleşiyorum ama işte tam o konuştuğumuz hikayeler yani. Ya bu arada bunun da bir dengesi olması lazım. Hı-hı. Ki genelde insanların bu tarz şeylerde reaksiyonu şey oluyor ya. Hani bir uçtan diğerine savruluyorsun. Ya bir süre böyle çok sosyalsen sonra çok inzivaya çekiliyorsun. Bir yerde dengeye oturuyor sonradan. Ben o dengeyi yeni yeni gelmeye başladım o.
Bir de buna geçen bölümde bahsetmiştik. Böyle çok büyük bir inanan değilsen tabii ki bir dine. Ve sonunda biteceğini biliyorsun ya. Mesela sonunda biteceğini düşündüğün zaman da aslında sen de böyle böyle konuşmalar yapıyoruz ya bazen. Abi zaten bitecek yani hani dünyaya böyle inanılmaz bir miras bıraksam ne olur? Ya yaptığım şey ne kadar anlamlı, ne kadar büyük olabilir ki yani? Sonuçta bitecek. Ben böyle düşünen bir tarafta değilim. Ama mesela böyle düşünmeyi de anlıyorum. Yani abi zaten bitecek deyip gerçekten de işte Nature World'da izlediğimiz bir hayvan gibi yaşayıp ondan sonra da eceline bir şekilde veya ölmek tercihini yapacak birine de mesela düşündüğüm zaman okey diyebilirim yani.
Ama işte nihilizm oluyor da ya. Ya aslında ikisi de birbirine çok yakın ya. Ve bunu ortaya çıkaran insanlar mesela Nietzsche onlardan biri. Tam adı varoluşçuluk olarak olmadan önce aslında insanları
Nietzsche nihilist değil mi?
Değil. Aslında o gibi şey yapılıyor ama nihilizme karşı uyarıp aslında sonradan adı o varoluşçuluk olarak olan şeye itiyordu. Yani hayatınızı anlamsız yaşamayın. İşte hayatınızın anlamı kendinizi gerçekleştirme. Kendinizin en iyi versiyonu olun. Hayat böyle anlamlı olur diye. İşte o Tanrı öldü de buradan geliyordu aslında. Hani şimdi din öldükten sonra bir varoluşsal kriz yaşayacak insanlar. Ve nihilizme kaymanın aslında ne kadar kolay olduğunu anlatıyordu. Çünkü işte tam olarak senin az evvel anlattığın meseleden dolayı. Yani bir sonu olduğunu biliyorsun. Ve bir bakış açısında şunu düşünmek çok kolay. Hani hiçbir şeyin anlamı yok aslında. Her şey bitecek. Bildiğin her şey gidecek. Bu dünya soğuyacak. Ama bir bakış açısında da bu aslında hayata anlam veren bir şey. Yani işte, işte bu varoluşçu psikoterapinin ilgilendiği noktalardan biri hatta en önemlisi de ölüm aslında. Ölüm korkusu. Ve orada şunu görüyorlar. Yani insanlar böyle yakın ölüm tecrübeleri yaşayınca hayatları bir anda çok daha anlamlı gelmeye başlıyor. İşte bu procrastination'ı ortadan kaldırıyorlar. Hayatlarını işte istedikleri şeye yöneliyorlar. Daha fazla enerji buluyorlar. Ya da işte daha fazla sevdikleriyle vakit geçiriyorlar. Anlamsız şeyleri bir anda bırakıyorlar falan. Ve şey yani bu düşünceyle aslında sürekli yaşayamayız. Hani sürekli öleceğini düşünürsen yaşayamazsın. Ama belli bir ölçüde bunun bilincine sızmasına müsaade edersen yani bu sürekli aslında bastırılan bir şey ve bir teoriye göre aslında hepimiz libidomuzun yani yaşam enerjimizin çok ciddi bir kısmını ölüm korkusunu bastırmak için harcıyoruz. Ama belli ölçüde bilince sızmasına müsaade etmek işte stoğcuların da egzersizi var ya işte memento mori kendine ölümlülüğünü hatırlatıyor ara ara. Bu aslında işte yaşam için iyi bir şey daha kaliteli bir yaşam için iyi bir şey olarak yorumlanıyor. Yani hani hayatın bir sonu var. Sonsuz vaktin yok. Ona göre tadını çıkar yani. Değerlendir yani. Kaliteli vakit geçir. Anlamlı olsun yaptığın şeyler gibi.
Evet. Bu özellikle şeyler için geçerli zaten işte. Deliler gibi çalışan insanlar var ya. Ama yani böyle gidip bir şeyi gerçekleştirmek veya kendi kurduğu bir organizasyon için değil. Deliler gibi çalışıyor mesela. Bir şirkette çalışıyor. Ama hayatı iş olmuş böyle. İşte ne yapıyorsun sorusunun cevabı. Ay işlerde çok yoğun falan. Artık onları çekemiyorum ya. Sende de var mı?
Çok.
Abi hani nasıl gidiyor hayat? Ya of abi işim hayatım. Of diyorum gerçekten mi ya? Yani işin çok yoğun olabilir de yani ne yapıyorsun sorusunun cevabını ben bir denetleyici değilsem işim olmaması lazım yani. İşim de çok yoğun. İşim de.
Ya işte o biraz şeyden kaçmak gibi geliyor bana. Yani varoluşsal ızdırap diye bir terim var aslında. Doğru çevirebildim mi bilmiyorum da. Şeyi biliyorsun hani daha iyi yaşayabileceğin bir hayat var. Aslında daha fazlasını yapabilirsin. Ama o potansiyeline gitmediğin için daha vasat bir yerdesin. Ve işte bunların iddia ettiği de o bir hep bir işte boşluk duygusu yaratıyor. Hep bir eksiklik yaratıyor. Ama birçok insan da bunu başka bir şeyle meşgul olarak kapatıyor. Hatta gelirken işte bir Philosophize This diye bir podcast var. Bayağı iyi bir podcast. Orada Kierkegaard bölümünde şunu diyordu. Eğer bir insanla beraberken bütün hissediyorsan, ayrılınca bir anda darmadağın oluyorsan, sonra tekrar bir araya gelip iyi hissediyorsan, bu aslında senin bir problemin olduğunun göstergesi. Yani sen sadece o insanla birlikteliğinde bu problemini çok güzel maskeleyebiliyorsun. Bu bir insan da olabilir, bir işle deli gibi uğraşmak da olabilir. Ya da işte bütün gün böyle alkol, uyuşturucu, Netflix'te kendini uyuşturmak da olabilir. Oğulcan bunu beğendi.
Oğulcan bunu beğendi.
Ama günün sonunda o hep orada aslında yani.
Evet evet. Bu sen de şeyde karantina zamanında konuştuğumuzda da bundan bahsetmiştik ya yani. O inanılmaz yoğun hayattan bir anda herkes eve tıkılınca herhalde varoluşsal kriz geçirme oranları %7 milyon falan arttı ya. Çünkü Zorat'ın da bahsettiği şeyin farkına vardık yani. Bunu olumlu bir şeye çevirebildiysek eğer güzel bir kazanım. Ama yok olup onu böyle o süreci böyle kısa bir anı gibi hatırlayıp devam ettiysek de artık bu tercihiniz. Çünkü o uyanışı herkese eve tıkarak aslında bütün insanlığa bir şekilde göstermiş olduk yani. Yani bu kadar çok çalışıyorum, bu kadar çok şey yapıyorum dediğin şey. Hı hı. Baktığın zaman çok da bir şey yapmıyorsun yani. Tamam, para kazanıyorsun, hayatını devam ettiriyorsun, borçlarını ödüyorsun falan filan. Ama gerçekten buna inansaydın o varoluşsal krize de hiç girmeyecektin. Hani düşündüğün zaman abi yok ya ben çok iyiyim deyip devam ederdin.
Mesela Irvin Yalom'un şey diye bir sözü var. Aslında diyor ki işte o varoluşsal kriz yani o varoluşsal pişmanlık doğru şey yapmamaktan gelen o his. Aslında kişinin kendisine doğru yolu gösterdiği bir rehber aynı zamanda. Hı hı. Ya ben mesela kendimde bunu çok hissetmiştim ya. Hani hep sinema okumak istedim. Okumadım. Çünkü işte o bad faith dedikleri o kötü inanca sahiptim. Abi işte sinema okursam aç kalırım. Ben adam gibi mesleğim olsun gibi. Bu şekilde gitti gitti işe girdim ama işte içimde o varoluşsal ızdırabı yaşadım yani. Yani şey duygusu çok güçlüydü. İşte o masamın başındayken abi diyordum yani ben hayata bunun için gelmedim. Yani bir türlü kabullenemiyordum onu. Ve gerçekten işte onu böyle susturmak için çok şey yaptım.
Kira yediğin gün geldi aklıma.
Çok şey yaptım. Çok şey denedim o sesi susturmak için. Susmadı Allah'ın cezası. Sonra dedim ki okey yani madem sen bir yere gitmiyorsun artık ben bu sese kulak vereceğim diye. Ve gerçekten o sese kulak verdikten sonra aslında o sesin olmadığı bir yaşam tarzına. Yani belki materyal anlamda çok konforlu olduğum ya da geleceğe dair böyle çok finansal olarak anksiyetelerimin olmadığı bir yaşam olmamasına rağmen en azından gece kafamı yastığa koyduğumda çok rahat olduğum, sabah o böyle varoluşsal ızdırapla uyanmadığım, daha tatlı bir hayata, yani en azından şimdiden daha tatlı bir hayata direksiyonu kırmış oldum diyeyim. O yüzden teşekkürler Irvin Yalom.
Eyv.
Abi bu arada şey de çok ilgincime geldi. Ya biz de aslında böyle seninle bunları konuşmaya başladığımızda işte podcast'ten çok önce. Bunların hiçbirini bilmiyorduk yani. Bu kadar aslında böyle
evet.
Okumuyorduk ya da bu Kierkegaard kimmiş falan. Çok böyle hani yüzeysel biliyorduk. Ama bir şeyler vardı aslında kafamızda bir şeyler vardı. Sonra böyle okuyunca aa ulan buymuş diyorsun ya meğer.
Evet evet. Ve böyle her şey gerçekten birbiriyle bağlanıyor ya. O da çok güzel yani. Hep seninle bunu bölümlerde de söylüyoruz ya böyle bambaşka bir şey araştırıyorsun. Ya onunla mesela alt metni yine aynı şey çıkıyor. İşte varoluşçuluk araştırıyorsun yine aynı şey çıkıyor.
Evet, evet.
Ya aslında böyle çözülmesi gereken ortak sorun böyle çok da büyük bir şey tabii ki ama aşırı dağınık parçalı bir şey değil yani.
Ya evet birkaç böyle temel parça var aslında. Yani ya bir perde var o perdeyi kaldırınca aslında bazı şeyler daha net gözüküyor. Yani o işte...
Dur o perdeyi Patreon'da kaldıralım.
Evet arkadaşlar perdenin arkasında ne olduğunu merak ediyorsanız...
Perdenin arkasındakiler podcast'i sadece Patreon'dakiler.
Yalnızca ayda 9.99 dolara.
Dolara.
Dolar da sürekli artıyor kardeş o Patreon yani ona bir çözüm getireceğiz arkadaşlar.
Evet ya.
Öyle yani kardeşim. Evet, ne diyordum evet. Bir şey diyordum.
Bir şey diyorduk.
Tam dağıldım. Bir şeye bağlıyordum da. Patreon araya girince tamamen...
Gözlerine dolar işareti.
Beynimin başka bir bölgesine gittim. O geri gelemiyorum oradan.
Drink.
Bu arada zaten bölüm sonunda Instagram'da böyle varoluşla ilgili güzel kitaplar, romanlar, filmler paylaşırız. Çok güzel şeyler var hakikaten böyle. Ya aslında şöyle bir şey var. Onu en baştan söylemek gerekiyordu belki. Ya bu işte Jean-Paul Sartre'lar, Camus'ler varoluşçuluk üzerine yazdıkları kitaptan çok hikayeler ve romanlar yazmış. Hı hı. Çünkü böyle kelimelerle anlatması zor bir şey. Yani biraz daha soyut kalıyor. Ama bir hikaye yedirince onu daha insanın kafasında oturuyor. Aslında işte mesela bu bağlamda en önemli varoluşçulardan biri işte Dostoyevski, Tolstoy. Yani bu adamların aslında bu kadar büyük olmasının sebebi o hani böyle kelimelere dökülemeyen şeyleri hikayelerle çok güzel böyle sembolik anlatmaları. Biz de böyle bölüm sonunda şey yaparız. Instagram'a güzel bir liste yaparız. Hatta bir kısmını hazırladım. Ki bizim aslında işte kapağımızdaki Arthur, bir elinde galaksinin, otostopçunun galaksi rehberi, öbür elinde havlusuyla Arthur. En güzel bence yazılmış varoluşçu hikayelerden, roman serilerinden birinin baş kahramanı. Arthur Dent, o otostopçunun galaksi rehberi benim bir numaralı tavsiyem olsun bölümü kapatırken.
Okuyun.
Okuyun, bilgilenin.
Evet.
Allah'ın adıyla okuyun.
Ya evet abi.
Varoluşçuların adıyla okuyun. Jean-Paul Sartre'nin adıyla okuyun.
Evet. Ya yani sonuç olarak abi böyle kapatırken gerçekten de bir anlam aramak ve anlam bulmak gerekiyor ya. Bundan sonrasında böyle içimiz rahat bir şekilde potansiyel olarak yapabileceğimiz her şeyi, çoğu şeyi ignore edip önümüzdeki yola odaklanmak için. Ya mesela kendim için düşünürken, yani zaten bunları hep düşünürken geçen Bill Gates'in belgeseli çıkmış, onu izliyordum. Dedim ki izleyelim bakalım bir Bill Gates güzellemesi diye.
Bill Gates de podcast'te başladı bu arada, gördün mü?
Abi o da mı ya? Ne anlatıyor? Türklerin beynine çipi böyle takacağım diyor.
Tabii. Oradan abi çıkmış.
Ya mesela onu izlerken de mesela işte bu Melinda ile kurdukları, eşiyle kurdukları işte büyük Gates vakıf var falan, aynen. Mesela ailesi de inanılmaz böyle aktif olarak böyle yardım kuruluşlarına falan çalışan insanlarmış. Sonra bende de böyle sürekli böyle çocuklara yardım edeyim, işte bu podcast yaparken de böyle insanlara yardım edeyim içgüdüsü falan. Bunları yaparken mutlu olduğum için karşında bir şey kazanmasam da, millet kazanmasam
hem bir,
da.
Hem de bir Bill Gates olmadan bak.
Hem de bir Bill Gates olmadan, cebimizden harcayarak veya emek harcayarak. Sonra mesela ben dönüp kendi aileme, annemlere falan baktığım zaman yine çok mantıklı yani. Aynı Bill Gates ya. Aynı Bill Gates değil de yani. İşte o da eski öğretmen, sürekli yardımlar yapıyorlar. Hayatları insanlara yardım etmekle geçiyor. Bütün beni büyüten insanları. O yüzden böyle bir anlam arayışı yaparken hep diyorum, hep de bunu da gözlemliyorum. Yani içinde büyüdüğünüz o evden çok rahatlıkla bir şeyler çıkarabilirsiniz. Çünkü yani çocuk gelişiminde de böyle onlara onaylanmak için birçok şey yaptığımız için o evde olan biten birçok şey de bizim aklımızda, hatta içimizde artık böyle kemik gibi yerleşmiş olabilir. Onu tamamen dağıtıp sıfırdan bulmak yerine oradan güzel bir şey çıkarttığın zaman da gerçekten iç huzuru sağlayabiliyorsun yani.
Evet, evet. Ya
mesela benim hiç bir şekilde mesela çıkarım olmadan, olmamasına rağmen tabii ki bu işten, böyle sürekli böyle abi nasıl proje yapabiliriz? Hangi okula gidebiliriz? İşte şunu şöyle yapsak nasıl olur? İşte geçen seninle bunu yani özelinde de bir şey düşünüyorduk. Hani faturasını ödeyemeyen, bizi dinleyen insanlara nasıl yardımcı olabiliriz falan filan. Hep içten gelen bir şey ve bunun hiçbir şeyi yok. Tamamen kendi içindeki bir boşluğu mesela böyle doldurmuşum. Nereden geldiği düşündüğüm zaman da rahatlıkla cevabın büyüdüğüm ev olduğunu görebiliyorum mesela.
E tabii ya, ben de mesela şimdi sen düşünürken düşündüm aynı zamanda. Benim de mesela ebeveynlerim ikisi de avukat. Ben avukat olmadım ama mesela ekonomi okurken falan gelir adaletsizliği gibi böyle daha işte hani ekonominin içindeki adalet konularıyla çok ilgilendim. Böyle bu podcast'te de biraz şey amacım var yani. Öyle bir misyon edindim kendim. Hani hep konuşuyoruz ya, başarılı aileler o başarılının psikolojik formülünü çocuklarına aktarıyor. Ama birçok aslında yetenekli, kapasitesi yüksek çocuk o böyle tavsiyeleri alamadığı için hayatta istedikleri ya da hak ettikleri yere gelemiyor diye. Yani benim de mesela podcast'teki en sevdiğim şeylerden biri bizim bunları araştırıp o açığı kapatmak için o insanlara aktarıyor olmamız. Ki hatta işte bu arada hemen Karanlıkta Öyküler şeyi de yapayım, reklamı da yapayım araya. Karanlıkta Öyküler'de de mesela güzel bir proje yapıyoruz şimdi Podbee ile beraber. Orada da şeyi fark ettim, aslında çok fazla sosyal eşitsizliğe, çok fazla gelir adaletsizliği gibi konulara ister istemez değiniyorum yani. Hep böyle bilinçaltımda beni oraya sürükleyen bir şey var. Güzel yani.
Evet.
Bu arada millet, Karanlıkta Öyküler yakında bomba gibi geri dönecek. Ama o arada biz de madem öyle küçük bir tavsiye verelim size. Yine bizim Podbee'nin Karanlıkta Öyküler tarzında, daha doğrusu benim Karanlıkta Öyküler'i dönüştürmeyi planladığım tarzda Dengem diye bir podcast'i çıktı. Bunun yönetmeni ve yazarı abi şey, Seren Yüce. Masum'un yönetmeni. Bu arada hani tabii ki şey olduğu için PR'ını yapıyoruz. Yani aynı network'te olduğumuz için PR'ını yapıyoruz. Ama ben gerçekten bir oturuşta dinledim ve çok beğendim. Ve rahatlıkla en azından Karanlıkta Öyküleri sevdiyseniz, sevmediyseniz de dinleyin. Rahatlıkla tavsiye ediyorum bu bölüm.
Güzel, produktif bir, üretken bir 2021 bizi bekliyor.
Evet millet. Podbe stüdyolarından ilk bölümümüzün sonuna geldik.
Evet, ben de kapatırken bir soru soracağım bu arada.
Sevdim bu arada bu stüdyo kayıt işini ya.
Ben de sevdim, evet, rahat. Evet, sorumu soruyorum ve kapatalım.
Yine Oğulcan'ın insanı mezarda bile rahat bırakmayan sorularına.
Evet, bu da öyle tarz güzel bir soru. Bunu da şey için soruyorum yine, yani yine kendinizi dışarıdan bir gözle görüp böyle bir tık kendinizi inceleyebilmeniz için. Bunu da biri attı bu arada, bizim dinleyenlerimizden biri attı bana. Aa, seni işte insanları öldürecek bir soru buldum diye bunu atmış. Benim de çok
kim
hoşuma
adını
gitti.
Ver bari seni yapalım.
Bakmadım ki ya. Neyse, gönderen kişi kendini biliyor, teşekkür ederiz. Eğer yaşınızı bilmeseydiniz kendinize kaç yaşında derdiniz?
Oo.
Güzel soru.
Ben çok derdim ya.
İşte mesela. Ben de bu arada yani şu an 29'um, 27 falan derdim. Mesela bugün birine sordum. Bu konularda sürekli konuştuğum birisi var. İrem, hatta bizim de dinleyenimiz. O mesela 20 dedi. Ben hayatta 20 demezdim mesela.
Kaç yaşında normalde?
Ya büyüktür. Yaşını bilmiyorum ama yani psikolog falan olduğuna göre üniversitesi falan bitmiş. Aha. Falan. İrem şey ya işte bizi
biliyorum, konuk aldılar ya. Biliyorum kim olduğunu biliyorum da yaşını bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum ama vardır. Demeyeyim ya, öyle demek de istemedim tabii ama. Bilmiyorum. Yani hem sen kendini kaç hissediyorsun gibi, hem de dışarıdan biri seni gözlemlese kaç derdi acaba yani. Birçok yerden düşünebilirsiniz bu soruyu. Tamamen insana özgü bir soru. O yüzden bir düşünün. Yaşınızı bilmeseniz kendinize kaç yaşına derdiniz?
Evet arkadaşlar, bu haftalık fıkramızın da sonuna geldik.
Sonuna geldik. Hadi bakalım.
Bu kalt şakalarını da yapıyoruz da kaç kişi anlıyor acaba?
Kimse anlamıyor. Olsun. O fıkrayı bizden başka izleyen de yoktur zaten herhalde.
Bence kaltın en iyi masterpiece ya.
Güzel.
Evet millet. Klasik. Bizi beğendiyseniz, beğenmediyseniz de olur. Twitter ve Instagram'dan Bu Mu Yani Podcast hesaplarımızı tagleyip paylaşabilirsiniz. Destek olmak için Patreon'a gelebilirsiniz. O kadar.
Evet millet. Anlam arayışınız sürüyorsa da bizi takip edebilirsiniz yine. Vazgeçmeden, çünkü biz de arıyoruz fark ettiğiniz gibi. En kötü biz bulamazsak da sizi bir yere kadar götürürüz. Ondan sonrasında psikolog yardım eder.
Hep beraber başlayacağız bu krizleri.
Yes, katılıyorum.
O zaman
okay.
Haftaya kadar
görüşmemek üzere millet.
Hoşça kalın.
Bye bye.